Ayrım 6, sayfa 43. Oysa hiç de fena başlamamıştı. Koro'ya, Macbeth'e falan gerek yoktu. Köşe Palas'tan buraya taşınırken yeni bir ev, yeni bir hayattır, mutluydu. Mutluluk nedir? İki küçük odadan, ısınmayan, kış günleri titreten çatı katından, kiremitleri kızıştıran bungunya sıcaklarından kurtulmuştu. Cebi biraz para gördü. Çam ağacını orada, terasta unutmuştun. Burada, bu apartmanda bir aile gibiymişler. Seni de bağrına basıyordu aile. Herhalde öyle söylemek istemişlerdi. Rezdan Hanım, asansöre binmenin bir adabı vardır diye ekliyordu. Asansöre adam gibi binersen aileye kabul edilecektin. Gerçi kırklarında bir bekar, neyse yazarmış, tanınmış bir insan, öyle demeyin. Bir romanı bayağı biliniyor. Bodrum Akşamları. Gazetelerde yazıları çıkıyor. Sen paçayı kurtarmıştın. Yalnız bir numaradaki kural bozuldu. 5 numara değil, Sevim Hanım'ın oğlu. Asıl ev sahibisi Ankara'dadır. Kirasını geciktirmeden ödüyor, nasıl çıkartabilirim diyor. Elimiz kolumuz bağlı. Aldırışsız dinliyordun. Sana ne bir numarada oturanlardan? Rezan Hanım makineli tüfek gibi anlatıyordu. Sesler erir, kendi iç sesine kulak verirdin. Koltukların yüzü yenilenmiş, yeni perdeler, annenin çeyizinden eski, artık antika büfe, yeni dolaplar, ayaklı lamba, her şey yepyeni. Kurutulmuş kan pıhtısı, ölgün pembe, sararmış beyaz güller vazoda. Güven içindeydin. Bir gün özgüvenini bütün yitireceğinden habersiz, yazıların, televizyon programı, reddettiğin senaryo teklifleri. Ağustos sonuydu değil mi? Kaybettikten sonra sonsuza kadar yaşamak. Yırttı attı, fırlattı. Küçücük kağıt parçaları saçıldı. İlk kez yırttı attı. Kaybettikten sonra sonsuza kadar yaşamak. Acıyı anlatmasına imkan yok. Yırttı attı ama unutamayacak. Elinde ince uzun bardak, kalkıyor, mutfağa gidecek, koridorun ışığı, yaşamak isteği değildi elbette. Dayanmak, ayakta durabilmekti. Kurşun kalem lekeli, harfler, kağıt parçaları. Bastı geçti. Belki de sonuna kadar yaşamak. Kaybedişi sonuna kadar yaşamak. Ağustos sonuydu. Kaybedişi, ayrılıktan sonrayı sonuna kadar yaşaması için henüz sebep, belirti yoktu. Yaşamak isteğiydi. Sökün eden anılar arasında değildi Nur Hanım. Başka acı anılar da silinmiş, erinçli, kaygısız. Buzdolabında rakı şişesi yok. Evet ama demin buradan aldım. Unuttum sanıyordun sende biriktiklerini. Sen yaşadıkça var olacaklarını ayırt etmeyerek. Öylesine boğulmuştun yaşama sevincine, coşkulara, kimsenin acısı umurunda değildi. Şişenin kayboluşuna anlam veremeyerek bir yere bıraktım, biraz sonra hatırlayacağım. Biraz sonra rakı şişesini bulacağına inanmış, mutfak kapısında duruyor. Buzdolabını kapamış, Ağustos sonundaki hem de kaç yıl öncesinin Ağustos günlerini, gecelerini geri getirmeye çalışıyordu. Şimdiki evde, bu son evde yeni bir öyküye başlamamıştı. Zaten yıllardır öykü yazmıyordu ama kitaplığını düzene koyacaktı. Yığınla kitap, kolilerde, sonra darmadağınık. Romanlar bir anda, şiir kitapları, tarihler. Türlere göre ayıracaksın, sonra alfabetik dizeceksin. Kolileri açtıkça, kitaplarına daldıkça, okunmuşlar, okunmamışlar, sayfaları karıştırıyor, altı çizili satırlara bakıyor, altı çizili satırları, kırmızı kalem, tükenmez, ispirtolu yeşil kalem, mürekkebin solduğu dolma kalem okuyor. Şimdi burada, şu tümcede, niye çizmişim ki, bana neyi çağrıştıracak, neyi hatırlatacaktı ki? Ansızın yaşamı çözmüştü. Yaşamı çözmüştü, çözdüğünü sanmıştı. Çalışmak ve bir dinginlik olmalıydı yaşam. Tutkulara yer yoktu, kalbin isteklerine yer yoktu. Mutluluktan uçuyordu. Mihracenin hediyesi Çeşmi Bülbül'ün yanında duran rakı şişesini aldı. Oraya mı bırakmıştı? Başka kim bırakabilirdi ki? Kimse yoktu, başka kimse yoktu. Oldum bittim o yalnızlık. Sonra ne oldu? Ne tutku dindi, ne kalp ağrısı. Aşk, geri dön, geri dön. Bu neydi? Karaladığı, çiziktirdiği. Geri dönülemeyecek. Her şey bittikten sonra. Bir gün yollar ayrılır, insan son defa konuştuklarını, birbirlerini son defa gördüklerini bilmez. Ondan sonraki buluşmalar birer yabancılıktır. Buluşmalar sonra karşılaşmalar olup çıkar. Sonra her şey seyrilir. Anıların sızısı arada bir yüreği yoklar. Ama sadece arada bir. Bazen bir mekan, bir fotoğraf, bazen küçücük bir eşya. Yolda, caddede, onca kalabalık, onca taşıt, uzaktan görürsünüz. Eşya, görüntü, mekan hepsi dirilir. Ama nasıl da yabancılıktır, nasıl da geçip gitmişlik? Son defa, dedi. Kağıtları tasfiye edecek ama son bir kez yazmak istiyordu. Bir kez daha denemek, ayrılıkları yok sayarak. Boşunaydı. Kitaplarını düzene falan koyamamıştı. Yıllardır böyle darmadağınık. Mutluluk yanınızdan geçip gider. İskemleyi çekti. Yazı makinesine kağıt taktı. Hemen şimdi yazmaya başlayabilir. Son defa bir öykü olabilir. Bir öykü olsun zaten. Yıllardır öykü yazmadı. Rakıya su koymayı unutmuş. Kendini seyrediyordu dışarıdan. Nasıl oluyorsa kendi benliğini seyrediyordu. Üst üste her gece kötü rüyalar görerek deniz ama hep gece denizi, kapkaranlık, ıssız adada öncesiz sonrasız bu karanlıkla. Ayrılık çıka gelince aşk geri döndü. Acı, pişmanlık. Yerinden kalktı. Evet, az sulandırılınca opaldeki mavi duman dağılışları gibi 2-3 damla su. Hayatı yalazlandı. Kıpkırmızı, alkor bir ışık gördü. Hayatı tutuştu. Gecede masa lambasının alaca ışığında parladı alkor. Bir türlü sönmedi. Kollarını boşluğa uzattı, sarılmak istercesine. Gece sessizlikleri birer sesmişçesine pencereden odaya doluyordu. Sevdiklerimizin yitik sesleriymişçesine. Çakmaklar, kağıtlar, kalemler. Kalemler ucuz Çin porseleninde duruyordu. Koyu mavi çiçekli. Hanım böceğini yıldız yaprağında ölüme terk edip çıkmışlardı çiçekçiden. Kırmızı kanatlarında kömür karası benekler. Bahçedeki kumruyu kediler avlamıştı herhalde. Yine aynı gel gitti. Nisan ve Ağustos. Ağustos ve Nisan. Kitaplarını darmadağınlık sıralamıştı raflara. Romanlar bir arada değil. Ağustos sonuydu. Olağanüstü bir geceydi. Bakımsız arka bahçeyi keşfetti. Ansızın uyanıp ter içinde yeni evin yeni kötü rüyaları arasından güçlükle sıyrılarak balkona çıkmıştı. Ağustos sonuydu ama yazın bitmeye hiç niyeti yoktu. Balkon kapısı ardına kadar açık, yatak odasındaki her şey ıpıslak. Çıplak ayak duruyor, belli belirsiz serinlik, balkon, uzanıp gidiyor bahçeler apartman adasında. O kadar kıpırtısız, o kadar suskun. Yaprakların hışırtısını işitmişti ve ince ince titrediklerini görmüştü. O kadar karanlık bahçeye nereden süzüldüğü anlaşılamayan ışıkta yapraklar kıpırdıyor. Frank asmaları, kiraz ağaçlarının yaprakları, çiçeğe durmazsa diye her yaz başı kaygılandığı ama Ağustos gecesi leylak olduğunu bilmediği leylaklar. Eski yitik bir romanın sayfalarından çıkıp gelirdi her zaman. Leylaklardan söz açıldı mı? Çünkü eski romanlar leylaklarla dolup taşar. Leylak ağacı yoktu. Manolya hayli uzakta. Okul bahçesinde havuzun başındaydılar. Havuzda nilüferler de yoktu. Yazılacak bir öykü için leylak ve nilüferler olabilir. Kameriye de. Ama havuzla kameriye ikisi birden fazla. Gülümseyerek bakıyordu leylaklı, nilüferli, havuzlu, kameriyeli görüntülerine. Yitik romanı bulmaya, anımsamaya çabalıyordu. Öyle bir roman yok ama anımsanabilir. Olmasa da uydurulabilir yitik roman. Karnelerini almışlardı. Şimdi o güne geri dönüyor. Kadınlığı ve erkekliği, cinselliği bilmezken aşkı biliyor oluşlarına şaşıyor. Sızısı hala hissedilen ilk aşk. Sonra bütün aşkların sızısı da hissedilecek. Sudaki yansıdan Terez'in kendisine baktığını görüyordu. 4. sınıf, yaz tatilinin ilk günü. Oradaydılar havuz kenarında. Yeşil bataklığı andırır su. Yine de ayna gibi. Terez'i kaybetmekten korkuyordu. Aşkı bildiği gibi ayrılığı da biliyormuş. Şimdi oraya ancak düşlerinde gidebilir. Buraya daha önce gelmiştim. Bir sonbahar sabahıydı, ilk kez gelmiştim. Firuza İlkokulu. Düşlerinde oraya gidiyor. Haziranda aydınlık bir akşam üzeri. O sonbahardan bu haziran gününe büyüleyici aşk içinde geçiyor zaman. Havuz başına ikisi ilk kez birlikte geliyorlar. Terez'e havuzu, burasını çok sevdiğini söylüyor. Aslında Terez'i sevdiğini söylemek istiyor. Söyleyememişti, söyleyememişti. Önlerinde bütün bir yaz. Terezler birkaç gün sonra adaya yazlıklarına gidecekler. Artık sonbahara kadar. Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Terez yanıtlamıyor. Artık sonbahara kadar. Havuzdaki yeşil suya bakıyorsun. Boyuna bakıyorsun. Zümrüt bir yansıyış içinde görüyorsun Terez'in gülümseyişini. İçinden ağlamak geçiyor. Terez'e sarılmak. O kız çocuğunu bir daha bırakmamak. Nilüferler yok. Leylak yok. Birinci tekil kişi değilsin. Birinci tekil kişi olamıyorsun. İkinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi. Yazar kendinden söz açmasına karşın ben dememekte. Sen ve o'yu elden geldiğince yeğlemektedir. Bu, yazısıyla öz varlığı arasında mesafe koymak istemesinden kaynaklanabileceği gibi acı anıları ikinci, üçüncü kişilere yıkmak, onların kılmak arzusundan da doğmuş olabilir. Bir başka şey de olabilir. Yaşanıp geçtikten sonra yazar yaşadıklarını bir başkasının yaşantıları gibi duyumsamaktadır. Hiçbir şey olmuyor, hep sensin. Eski bira fabrikasının kulelerini oradan göremezsin. Notre Dame de Lourdes Lisesi'ni görebilirsin. Yoldaydın, yürüyordun, yürüyüşe çıkmıştı. Gürcü Katolik Kilisesi'ni bir gün sıra cevizlerde oturacağından habersiz, lisede öğrenciyken kapı üstündeki taş yuvasında küçücük Meryem Ana heykeli ama artık yok. Heykeli kopartmışlar, küçük heykeli aydınlatan lamba yok, yağmurlu akşam üzeri görmüştün. Yağmurlu bir akşam üzeriydi. Bu çok önemli, yağmurun sicim gibi yağıyor olması o anıya derinlik katıyor. Hüzün, kimsesizlik, Bomonti'de bir ara sokak. Yağmuru oraya, öyküye koyarsan sahne birdenbire anlam kazanır. Okuyanlar da. Kaç kişi yağmur altındaki küçücük Meryem Ana heykeline bakarlar? Bomonti, köpek bokları, çöpler, okul var trafik işareti, koyu yavru ağzı bina, kilisenin sarı duvarları, eğri bürülü taşlarla döşeli bahçeye açılan büyük demir kapılar, 1861'de yapılmış. R. 1901. Restorasyon olduğunu uzun süre çözemediğin R. Günlerce ve günlere bölerek yürüdüğüm hep aynı yollardı. Birinci tekil kişi. Bir uçtan bir uca sıra cevizler. Sabah yürüyüşü ise arka yollardan Kurtuluş'a kadar, sonra ana caddeden dönüş. Alışveriş ise Migros'a kadar. Eczaneye uğramışsam, iki satır daha yazabilmek için sokaklara fırlamışsam, geceleyin geç saat dönüyorsam, daha neler? İşte bu sabahtı ve bundan sonra da olacaktı. İnsan kendinden, kendi sıkıntılarından kurtulamazsa, bahçe kapısından yaşlı kadınlar çıktılar. Daha doğrusu bahçede yürüyorlardı. Kilise, kiliseden çıkıyorlardı. İki göçük madam, yalnızlıkla barışmazsa. Barışmışçasına yoldaki her şeyden, torbalarından taşmış çöpler, sıra sıra küme küme çöp torbaları, otomobiller ard arda, uçta taksi durağı, köpek bokları, kurtuluyor, arınıyor, başkalarının acılarını dindirebilmek için yaşayacağına inanıyordu. Öyle yaşaması gerektiğini anlıyordu. Bir arınış. O kadar ki ışık çakımlarını, yüreğin çarpışını durduramıyordu. İnsanın kişisel acılardan, o zavallılıktan arınarak, kurtulmuş, kendinin tutsağı olmayarak, gündelik hayhuydan uzak, belki göremeyeceği, zamanla, yaşla, yıllarla erişemeyeceği bir dünya için çabalaması, yazılarla, sözlerinde, davranışlarında bu bataklığa boyun eğmeyerek hep yarın. Yüzyılların, bin yılların acısını dindiriyordu, yazarak, kozasını örerek. Yazı makinesindeki kağıt bomboştu. Sabahki duyguları, özlemi bataklığa yenik düşmüştü. Müteahhike senelerindeki üçlü sevişme sahnesini düşünüyor, bugünün okuruna beğendirmek için ne müthiş bir başlangıç olur diyordu. Leyla İsmet hanımefendi, Necdet Şefik'in erbizi torbasını, erbizlerini avuçluyor, dimdik erkeklik organını. Yazı makinesindeki kağıt bomboştu, bembeyazdı. Dökümü çıkarırsak diye düşündü, Leyla İsmet hanımefendi ile Necdet Şefik silinirlerken. Döküm yeşil yurda gidişten bu eve, bu geceye bir iki insan, yeşil yurtta iki ayrı gün, iki ayrı zaman dilimi, yoksa canına kıymış genç adamın romanı, içinden çıkılacak gibi değildi. Gerçekte çok yalın, yazar olmak isteyen bir delikanlı var. İçe dönük ve taşkın, yaşarken içe dönüktü, yazarken tam tersi, öyküler yazıyordu. Yeşil yurtta pastanede arkadaşlarıyla buluşmuştu, sosyalist olmak istiyordu. Nasıl sosyalist olunur? Buruk gülümsüyor, eski yeşil yurt gününün sosyalist olmak istemenin bu öyküye, yazamadığı, yazmayı sadece tasarladığı bir öyküye, sonradan girdiğini, durup dururken girdiğini itiraf ediyor. Fakat güzel günlerdi, deniz ve rüzgar kokuyordu, deniz henüz kirlenmemişti. Demek yazar olmak istiyor, demek ki o kadar genç, başında kavak yerleri esiyor, gelecek günlerin düşüyle sarhoş, hayatı upuzun bir şeymişçesine bakıyor, önünde öylesine uzun bir zaman ve yitireceği hiçbir şey yokmuşçasına yazmaya başlıyor. Yazmaya başlıyor, gençliği, toyluğu, duygular, hepsi birkaç öyküde, ilk romanda. Ama ne kadar uzak ve o upuzun sanılmış zaman nasıl da geçmiş, şimdi hiçbirini okumaya katlanamaz, öyküler, roman. Okusa bile sönük anılarla, anı hayaletleri, anı iskeletleriyle çıka gelecekler. Gençlikten, toyluktan, masumiyetten bir şey getirmeyecekler. Var olmaya çalışıyor. Kaç yıl sonra yeniden yeşil yurtta, arada birçok kez gitti fakat hiçbirinin izi yok, adını bilmediği ya da unuttuğu bir apartmanın ikinci katında, o günden bu geceye de kaç yıl geçti, güz başlangıcında yine yemyeşil sarmaşıklara gözlerini dikmiş, Halil Vedat'ın mektuplarından ürkerek akşam üzerini geçirmeye çalışıyordu. Gülderen Hanım, Mihrace'yi pek tutmamıştı galiba. Hayır, hiç tutmamıştı. Sizde mi yazıyorsunuz? Bir şeyler mi yazıyorsunuz sizde? Mihrace'yi tepeden tırnağa süzmüştü. Antikacıyım ben efendim. Antikacı mı? Dickens'in romanındaki gibi. Ha ha ha. Uzun süre bir daha yüzüne bakmamıştı galiba Mihrace'nin. Derken seninle konuşmayı kesmiş, Halil Vedat'ın mektuplarından söz açılmamıştı. Yine Mihrace'ye dönmüş, boyuna üst üste tepeden tırnağı süzerek siyah farın silme boyadığı göz kapakları, fıldır fıldır gözler, ''Adınız ne sizin? Selim Bey söylemişti ama... Mihrace, Mihrace mi? Ha ha ha, çok hoş. Zavallı Mihrace kıpkırmızı kesilmişti. ''Nerede antikacılık yapıyorsunuz? Kapalı çarşıda mı çalışıyorsunuz? Bedestan'da Tekkaş Agup'u hatırlar mısınız?'' ''Ben Horhor'dayım.'' Zavallı kıpkırmızı Mihrace yalan söylüyordu. Horhor'daki dükkanı batalı hani. Daha o zaman batmıştı Mihrace. Bir iki biblo, billurları tozlu ve kırık avize, 3-5 cilasız iskemleyle çıkıp gitmişti Horhor'dan işsizliğin eşiğine. ''Tuhaf isim Mihrace.'' Mihrace annesine belki de ilençler yağdırarak kim bilir kaçıncı kez isminin hikayesini anlatmak zorunda kalmıştı. Çiçekler içeriye herhalde mutfağa bırakılmıştı bir ara. Şimdi başı beyaz boneli hizmetçi kadın büyük kristal vazoda çiçekleri salona getirdi. Köylü yüzünü çevreleyen alafranga bone orta yaşlı hizmetçi kadına Halil Vedat'ın canına henüz kıymadığı 30'ların Türkiye'sinden bir anlam konduruvermişti. Mihrace'nin aşkı mı? Güldeyen Hanım İstihzalı bakışlarını Mihrace'den alıp ve istihzayı dondurarak, kaşlarını çatarak hizmetçiye ''Vazoyu oraya koyma, Bobby üstünden atlayıp kırsın diye mi koyuyorsun oraya?'' dedikten sonra yerinden kalkmış, elinde vazo kala kalan hizmetçinin yanından geçmiş, salondan çıkmıştı. Mihrace ile birbirinize bakmıştınız, gülmemek için kendini zor tutuyordun. Şimdi hatırladıkça yine gülmek isterken nasıl solup gitti, niye yok gülmek isteği, nasıl kaskatı? Fakat umulmadık bir şey olmuş, Mihrace, yüksek yere koyun vazoyu demişti. Köpek yaşlı sıçrayamaz. Hizmetçi de söyleneni yapmıştı. Vazoyu büfenin üstüne koymuştu. Selim'in çiçekleri. Ne almışlardı? Bir demet, yıldız değil. Bobby hırıl hırıl uyukluyordu. Gülmek isteği, delice gülmek, hala gülmek, kahkahalarla gülmek. Varayoa, gençlikteki gibi. Sigara içiyor, kendi kendine konuşuyor. Bir sabah gülerek uyanmak umudunu. Hemen yarın sabah. Gülerek uyanıyordu. Ayrılık dinmiş, anılar dinmiş. Gece yarısını çoktan geçti. Yarın değil, artık bu sabah. Ayrılıklardan bu yana hiçbir sabah gülerek uyanmadı. Mihrace'nin aşkıyla geri döndü Gülderen Hanım. 500-600 sayfaymış, ciltli roman. Yazık, resimli şömizi yok. Mutlaka öyle bir şömizi vardı. Maharaca ve İngiliz kız. İşte isminiz, isim babanız. Gülderen Hanım romanı Mihrace'ye uzatırken kahkahasını savurmamıştı. Geçti gitti zaman, silinmedi hiçbir şey. Silinmedi Gülderen Hanım'ın kahkahası. Ha ha ha. Beyaz boneli köylü hizmetçi, beyaz tül perdeler, acı yeşil sarmaşık, büfedeki yaldızlı tabaklar, biblolar, pembe kristal kadehler, lacivert kristal şekerlik, kirli deniz ve sonbahar kokusu. O akşam üzeri belleğinde korunmuştu. Mihrace, Mihrace'nin aşkının evirip çeviriyordu. Çökük yanakları al al, göz altlarında alkol memeleri. Anneniz hanımefendi hep böyle romanlar mı okurdu? Fiske fiske ter alnında, dudak kenarlarında, ilk tümceyi az sonra kuracak gibi, ilk tümceden sonra öykü akıp gidecek. Bir öykü yazacaktı. Halil Vedat'ın romanının ilk tümcesi, öteki romanlarının, öykülerinin ilk tümceleri. Belki de Mihrace'nin aşkıyla başlamalı. Mihrace'nin aşkının ilk tümcesiyle. Neyse işte o ilk tümce, boşlukta, darmadağınık, hikayeden bağımsız bir şey gibi. Sonra ortaya çıkacak ilk tümcenin anlamı. Gülderen Hanım, Mihrace'nin evirip çevirdiği kitabı geri alıp ilk tümceyi okuyacak. İlk tümce artı anneniz hanımefendi hep böyle romanlar mı okurdu? Hala okur. Güzel, okusunlar. Böyle romanlar insanı dinlendirir. Gülderen Hanım'ın kütüphaneci olduğunu öyle öğreniyorsun. Emekliye ayrılmış, hiç evlenmemiş. Siyah ya da gri farla boyanmış göz kapakları, kır saçlar, siyah giysi, boyasız dudaklar, tuş gagası gibi burun. Eski mezar taşlarını andırır devrik dişler. Çizmeye, gözünün önüne getirmeye çalışıyorsun, betimlemeye çalışıyorsun, belleğinin güçsüzlüğüne şaşarak, alkolün bulanıklığında boyna içiyorsun, boyna sigara içiyorsun. Tabloyu boşaltmak gerek. Elbisesi tam bir roba, biraz dar, vücudu şişman, elbise besbelli geçmiş günlerden kalma. Seni siyah giysilerle karşılamayı düşünmüş olmalı. İyi bir yazar, kişisinin özelliklerini açıktan açığa yazmaz. Yeri geldiğinde, yeri yaratıldığında bir iki çizgiyle çıkıvermeli figür. Gülümserken görmelisin dişlerini, birden gözüne çarpmalı. Dudaklarını boyamamış olduğunu belki de çok zor ayırt etmelisin. Yalnız Mihrace'nin aşkı değil, Yüzlerce aşk romanı varmış kitaplığında. Tabii ciddi eserler de. Gurur dolu gülümsüyor Gülderen Hanım. 7000'i aşkın kitap. Hepsi numaralanmış. Hepsi fişlenmiştir. Fişleri size gösterecek, kutularda, klasörler açacak. Ama bunlara daha vakit var. Kapıdan çıkar çıkmaz Mihrace'nin şişman kız kurusu demesine de. Şişmanla kurunun yan yana gelişini garipsemiştin. Ama bunlar daha olmadı sırayla. Oysa hiçbiri sırayla gitmiyor. Hepsi birden üşüşüyor. Uzunca ceviz masa, keten ve işlemeli, sepet sepet çiçekler, çiçekler allı morlu, yapraklar ebruli yeşil, sepetler kahverengi. Örtü, krem rengi porselen çay takımları, gümüş çatal bıçak kaşık, buyurun çay soframıza, R vurgulu, Y'den sonraki U düşürülmemiş. Masa başına geçmişlerdi. Az önce, işte yarım saat önce güz başlamışken, yine yaz, hava enikonu sıcaktı. Gülderen Hanım hizmetçiye, pencereyi aç demişti. Tülü çek, sinek girmesin. Güçsüz belleğin birer ikişer geri getiriyor. En az 4-5 konuk için hazırlanmış bir sofraydı. Mihrace'nin de geleceğini Gülderen Hanım bilmiyordu ki. Çay sofrasındaydılar. Güzel çay sofraları yazmak istemişti. Mutlu insanların bir araya geldiği, mutluluktan konuştukları çay sofraları. İşte beyaz keten örtülü, beyaz keten peçeteli. Mevsim yaz da olabilir, kış da. Kışsa kar yağsın. Yazdan bir günse sere serpeliklerle donanmış olmalı çay sofrası. Bahçe yolundan birileri gelmeli. Hangi bahçeyse, hangi yerdeyse. Çayın tadı acıydı, kötü demlenmişti. Buna karşılık küçük muska börekleri harikuladeydi. Peynirler, maydanoz kırpıntıları görünüyordu zar inceliğindeki yufkadan. Limonlu, çikolatalı küçük pastalar, çörek otlu tuzlular. Mutluluktan konuşulmuyordu. Kitaplar, edebiyat. Gülderen Hanım bir zamanlar herkesin iyi kötü roman okuduğunu söylüyordu. Muazzez Tahsin filan, Mihrace'nin annesi gibi. Şimdi kimse okumuyor. Roman okumayan insandan korkarım ben Selim Bey. Satıyor mu aşk romanları diye soruyorum. Aşk romanları bile satmıyormuş. Aşk romanları muhayyileyi süsler. Birden Göte'ye geçiyordu. Alman filolojisinden mezun olmuş. Göte'nin büyüklüğüne, İtalya seyahatini anlattığı anılar. İtalya onun şiir dolu nesrinde bambaşka bir ihtişam kazanır. Venedik, Roma ve Sicilya. Bu seyahat başlı başına bir Bildung Reise'dir. Thomas Mann, Der Tod in Venedik'te aslında Göte'yi yazmak istemiş, fakat büyük şairin ününe gölge düşürmekten korkmuş. Sonra Lotte in Weimar'ı yazdı biliyorsunuz. Bir seviye korunarak her şey yazılabilirdi. Gülderen Hanım her şeyin yazılabileceğini düşünüyordu. Thomas Mann, Göte'yi Venedik'e götürebilirdi. Kumsaldaki yüzü gözü pudralı bedbaht adam ve salgın hastalık. Ne müthiş sahnedir. Göte'nin zamanında Lido'nun adı yine Lido muydu? Evet evet, Lido'ydu ve yine turizm acentaları vardı. Yüksek makamlar gezginler çekip giderler diye kolera salgınını saklıyorlardı. Sonra birden Göte'yi, Lotte'yi, Thomas Mann'ın acımasız alaycılığı, nerikuş kadındır, genç kızlı kıyafetiyle Göte'nin huzuruna çıkar Lotte romanda. Weimar'a geldiğinde Charlotte'yi bir yana bırakarak Katyaman'a geçiyor. Derin bir acıyla sarsılan Gülderen Hanım bir takım ünlemler Venedik'te ölümde benliğini yazmış. Artık yalana başvurmaktan vazgeçmiş Thomas, Katya'dan söz açarken ahenkli bir evlilikleri olduğunu söylemiş. Ne ahenk ama! Derken 19. yüzyılın büyük veremlerine sıçrıyordu. Pek bir sebep yokken. Büyük veremler, veremler diyordu Gülderen Hanım Mihrace'ye. Bir çay daha içmesini önererek, küçük muska börekleri için servis çatalını hatırlatarak. Böylece veremler ikiye ayrılıyordu. Büyük veremler ve küçük veremler. Alelade insanların hastalıkları küçük veremde elbette. Küçük Katya'nın küçücük hayatı, küçücük varlığı gibi küçük veremler, küçük ölümler. Kim bilir kaç kişi ölmüştü fakat ne önemi olabilirdi romanların, operaların büyük ölümleri, büyük veremleri yanında. Sana dönüyor, makyajın sanki ağırlaştırdığı göz kapaklarını birden açarak ha ha ha'lı kahkahasıyla operayı sevdiğinizi biliyorum diyordu. Operayı severdin, şimdi dinlemeye tahammül edemiyorsun. Müzik korkutuyordu, müzik ayrılık duygusunu doruğa çıkarıyordu. Erik ağacının bahar çiçekleri de. Her yıl yeniden açan ama bu ilk yaz geçmiş zaman baharlarını acıyla anımsatıyor, bir dahaki ilk yaza hiçbir şey söz vermiyor. Erik ağacının çiçeklerine tahammül edemiyorsun. Evet, çok severim. Yapay bir görkem vardır operada. Galiba yapay görkemine tutkunum. Suni değil, hayır hayır, ihtişam, evet. Dile dökemediklerimizin çığlıklarıdır opera. Küçük pastaların dizildiği tabağı uzatıyor. Hiç almadınız? İnsan büyük bir romancı. Thomas Mann da olsa başkalarının yargıları hayat karşısında ezik kalabilir. Katya ile evliliklerinin iç yüzünü, kendi trajedisini. Tekrar büyük veremlere dönülüyor. Büyük veremlere dönülmüştü. Gülderen Hanım, Alfredo'nun Violeta'yı Paris'ten alıp götürmesine hayranlıklar sunuyordu şimdi. Şişman bedeninden beklenmeyecek bir çeviklikle masadan kalkmış, eski pikaba eski bir plak koyarak, iğneyi tam da Alfredo ve Violetta'nın mutluluk şarkılarına handise saplayarak. Dönüyordu siyah plak, müzik, şarkı başınızı döndürüyor, kalbin daha hızlı çarpmasına yol açıyordu. Verem edebiyatı aynı zamanda bir seyahat edebiyatıydı. Utkuyla gülümsüyordu Gülderen Hanım, kuş gagası burnu, burun kanatları titriyordu. O gezilerdeydi, güneyin sıcak kıyıları, adalar ve dağlar, hep hava değişimi için. Alfredo da Violetta'yı Paris'ten alıp götürür, kırlarda bir krevine, sefih Paris'in kokuşuk dağ dağısından uzakta, çok ama çok uzakta. Başını sallıyordu Gülderen Hanım, müziğin, şarkının ahengine uyarak. Violetta mutluluktan vazgeçmek zorunda kalınca Paris'e döner ve kan kusarak ölür. Bir trajedyen edasıyla anlatıyordu. Henüz gece yarısını geçmemiş, gece yarısı bile olmamış. Adeta yankıyordu. Buruşturup atmak. Bir ses işitmişti. Hayat hepinizi buruşturdu diyordu. Sabaha çok var ve günü almadan uyuyamayacağını biliyor. Gecenin ve gündüzün anlamını çözmek istiyor. Hayat hepinizi buruşturdu. Evet, yalnızca futbol konuşuluyor. Şarkıcıların, mankenlerin buruşmamış parlak hayatı. Bir de kalabalık yoksullar ordusu var. İşsizler, işsiz kalanlar. Selim bunların hiçbirini yazmadı. Bir yabancının, yabancı birinin adını söyler gibi tekrarlıyorsun. Selim, Selim. Kirli, pis, alabildiğine yoksul çocukların ellerindeki bayrakları, sarı kırmızı, lacivert sarı, stadyumların kapılarındaki duman duman köftecileri, bağırışlar, küfürler, coşkunluk, okumanın yazmanın anlamı kalmadığını, kimsenin kendisine verilenden, dayatılandan fazlasını istemediği, düşünmediği, düşlemediği, korkunç, karanlık bir sona sürüklenildiğini yazmadı. Büyük şeytan minaresine kulağını dayayacak, denizin dalgaların sesini işitecek. Böyle yazmış, kağıt parçasında bunu okudu. Yırtmadı, şimdilik kalsın. Denizin, dalgaların sesi. Şehirden söz açıyordun. Eski günler, anımsayışın törpüleyi verdiği geçmiş güzel günler. Her şey törpülenmiş. Törpülenir törpülenmez de güzelleşmiş. Şehir bayındır. Şehir tarihi eserlerle donanmış. Mimari, refah düzeyi yüksek. Kimse fakir değilmiş ama herkes orta halliymiş. Öyle miydi? Yoksa sen mi öyle hatırlamak istiyordun? 30-40 yılın hemen şimdi göz açıp kapayana ışımasını bekledi. Yalnızca bir saniye, bütün yıllar, çocukluk, gençlik tek bir saniyeye sığmış. Şehri yine yıkık yıprak gördü. Kol kırılır yen içinde kalır yaşayan orta halleri gördü. Eski günlerin de karanlık olduğunu gördü. Sabaha çok vardı. Nisan gecesi gibi değildi. Hava daha da ağırlaşıyor. Temmuzların yapış yapış gecelerini andırıyordu. Bir yağsa yağmur, yağmur yağsa ve içim yıkansa, temizlense, bir arınabilse, bir geçse. Karşıki sıra sıra apartmanların pencerelerinde tek tük televizyon ışıkları, mavi, kül rengi parlayıp sönen, sonra yine parlayan. Evlerin öteki ışıkları, avizeler, ayaklı lambalar, açık pencereler, gece, her şey henüz dinmemiş. Nisan yağmurları geçiyordu aklından. 23 Nisan'a hazırlanan trampetalı çocuklar, adımlarını boyuna karıştıran küçük çocuk, ilkokul 3. sınıf, 3A'daki Selim, yağmur başlıyordu. Firuza'dan tophaneye iniyorlardı. Belkıs öğretmen, Nisan yağmurları çocuklar diyordu. Boğa Burcu Terez'le göz göze geliyorsunuz. Belki de yağmur yağar. Yağmur yağacağı için hava bu kadar ağır, durgun. Yağmurun kokusunu içine çekmek istiyordu. Ay yıldızlı küçük bayrakları olacak, okulun pencerelerini süsleyecekler. 23 Nisan günü geçit töreni. Terez'e kendini beğendirmek istiyor. Gazetede her gün Terez'in yıldız falını okuyor. Birçok geceyi, hatta birçok gündüzü bellek kusup atmışken, kapı dışarı etmişken, Nisan'daki öğleden sonra 1950'ler yerli yerindeydi. Ayrıntılar bile silinmemişti. Duruyordu, erdendi. Yağmura rağmen Kabataş'a kadar yürüdüler. Siyah önlükleri, beyaz yakaları ıslandı. Trampeta sesleri, herkesin adımı başka, benimki başka. Yağmurun kokusunu içine çekiyor, trampetaların sesi, çocukların marş söyleyen sesleri erirken yine bu cendereye savrulu veriyor. Yağmur yağabilir mi diye düşünüyor, yağmurun yağıp yağmayacağını merak ediyor. Yağmur yağarsa sokağa çıkacaktı. Hemen sırtındaki eşofmanla, ıslana ıslana yürüyecekti aynı yolları. Sıra cevizler, pangaltı, kurtuluş. Dolap dereye kadar iner. Oradan. Ayrım sonu sayfa 59.